Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 67. Ayırım. Bunların hepsini birden Jön Türk akımı olarak adlandırmak gelenek olmuştur. Yeni Osmanlılar dolayısıyla gördüğümüz gibi Fransızca Jön Türk teriminden bozma olan bu ad bize ancak iki şey anlatır. A. Avrupa'da bunların gençlik akımı çerçevesinde görülmekte oldukları, B. Avrupa'da kullanılan bu adlandırmanın gerçek anlamlarını bilmeyen daha sonraki yazarların bu Fransızca bozuğu terimle çeşitlerini göreceğimiz grup ve düşünlerin hepsini bir torbaya doldurarak aralarındaki görüş ayrılıklarını ve bu ayrılıkların önemini gözden kaybettikleri ya da bunları kişisel çekişmeler gibi göstermeleri. Daha önce gördüğümüz gibi gençlik akımının, jönlüğün, batıdaki anlamının üç özelliği devrimcilik, ulusalcılık ve liberalliktir. Oysa şimdi göreceğimiz ikinci kuşak Jön Türk denen kişilerin ileri gelenlerinin hiçbiri 1908'e gelinceye dek birinci ve ikinci nitelendirmeye sokulamayacağı gibi üçüncü nitelenişe girebilecek olanları da ancak yeni Osmanlılar düşününü aşabildikleri ölçüde liberaldirler. Jönlük, ikinci Abdülhamit döneminde dinsizlik, dehrilik, asilik, sosyalistlik sayıldığı gibi o dönemin hafiyelerinin, jurnalcilerinin, bürokratlarının bu terimi onlar hakkında bol bol kullanmaları sayesinde onlar için jönlük nitelendirilişi yerleşmiş, bir daha da kalkmamıştır. Oysa onlar kendi aralarındaki kendilerini cemiyet, komite, hizip ve parti olarak çok çeşitli adlarla adlandırmışlardı. Bunların kaynaklarını, amaçlarını, düşüncelerini ve ideolojik ayrılıklarını bilmek için onları bu jönlük torbasından çıkararak ayırmamız gerekir. Uyarılmamız gereken ikinci nokta, özellikle birinci girişim daha az derecede ikinci, çok daha az derecede üçüncü girişim ile ilgili bilgilerin çoğunun henüz daha belgelere dayanılarak bilimsel incelemeler geçirilmemiş olmasıdır. Bu bilgilerin bir kısmı henüz daha söylenti, anı, sonradan ileri sürülmüş iddialar, bellek yanılmaları, kendilerinin de hangi koşullar altında bulunduklarını bilemeyecek durumda olmaları gibi nedenlerin yol açtığı boşluklar ve tutarsızlıklarla yığılmış bilgilerdir. Şimdiki aşamada bilimsel incelemelerle karşıtı ya da başkası ortaya çıkarılıncaya kadar ancak bu kitabın konusu açısından anlamlı bulduğumuz birkaç genelleme yapabileceğiz. İhtimal ki en kesin genelleme ilk kımıldanışın yüksek öğretim gençliği arasında bağlaştığıdır. İkinci genelleme bu kımıldanışın okul dışına sivil ve asker kişiler arasına yayılması üzerine Kuleli olayı ve İttifak-ı Habiyet olayı modeli bir darbe hazırlayarak padişahı indirip yerine bir şehzadeyi tahta çıkarma girişimine başlaması ve ötekilerde olduğu gibi gönüllü hafiyeler sayesinde bu girişimin de boşa çıkmasıdır. Yapabileceğimiz üçüncü genelleme, bu olay üzerine rejimin hafiye ve jurnal örgütlerinin güçlendirilmesi, genişletilmesi ve 2. Abdülhamit'e özgü olan sürgüne yollama ya da iyi bir mevki vererek kazanma yönteminin daha geniş ölçüde kullanılmasıdır. Bu iki yöntem 10 yıl kadar etkili olduysa da sonucu olumsuzlaştırmaya başladı. Şüphelerin kendilerini daha ince yöntemlerle gizlemesi, tahmin etme tekliflerini karşı direnme, birbirlerini kontrol etme gibi karşı teknikleri sayesinde muhaliflerin tevzizlenmesi yerine çoğalmasına yol açtı. Öyle bir zaman geldi ki yönetim tarafından sürülmek Avrupa'ya gidebilmenin en iyi yolu oldu. 2. Abdülhamit'in tatmin etmek için verdiği mevkilerdekiler bile savaşanların yardımcıları olmaya başladılar. Rejimin gerçek gözcüleri karşı tarafın gözcülerinin bolluğu içinde boğuldular. Yapabileceğimiz dördüncü genelleme sözünü ettiğimiz nüveleşmenin ikincisiyle ilgilidir. Bu ikinci Abdülhamit'in baskı, sertlik yönetimi, yüksek rütbeli komutanları kullanma yoluyla Avrupa'daki grubu sürgünlere beslenme tutumuna tamamlarcasına yeni yetişen genç kurmay subayları Makedonya'ya hakim olan Edirne ve Selanik'teki iki ordunun kadrolarına atamasının yarattığı sonuçtur. Makedonya'da türeyen çetelerin yarattığı olaylara son vermek amacıyla 1903'te büyük devletlerin baskısı altında bu bölgeye bugünkü Birleşmiş Milletler komisyonlarına benzer bir biçimde Rus, İngiliz, Avusturya, Fransız, jandarma, subay ve askerleri getirilmişti. Bu yüzden bu bölge 2. Abdülhamit yönetiminin tam denetiminin altına olmaktan çıkmıştı. En genç, yeni yetişmiş kurmay subayların buraya gönderilmesi çok önemli bir sonuç verdi. İttifak-ı Hamiyet örgütlenişinden beri gizli cemiyetlerin örgütlenmesi modelinin Carbonieri olduğunu görmüştük. Başlangıçta bu dönemde de bu gelenek devam ediyordu. Örneğin ilk kez askeri tıp okulunda kurulan gizli örgüt üyelerinden İbrahim Temo'nun Arnavutluğu Sıla'ya gerçekten uğradığı Brindisi'de Carbonieri üzerine edindiği bilgileri göre kurulmuştu. Oysa şimdi Makedonya'da bambaşka bir örgütleniş modeliyle daha karşılaşıldı. Bu IMDÖ harfleriyle tanınan İç Makedonya Devrim Örgütü adlı komiteci hücreler sistemidir. Kontrol komisyonu devletleri gibi 2. Abdülhamit hükümeti de bunları ya Bulgar, Rum, Sırp, ulusçu çeteleri ya da sadece eşkıya çeteleri saydığından bir yandan kontrol komisyonu durumundaki gözcülük ederken öte yandan Türk subayları dağlarda bu çetelerle savaşmaya gönderilmişti. Bu subayların bazıları buralarla uğraşırken yavaş yavaş bunların hepsinin eşkıya olmadıkları, hepsinin Bulgar, Rum ya da Sırp ulusçusu olmadığını, davası olan bir gizli örgüt bulunduğunu, savaş yöntemlerinin de kendilerinin kurmaylık eğitiminde öğrenmedikleri gerilla savaşçılığı olduğunu sezmeye başladılar. Daha sonra bunların Hristiyanlık, Bulgarlık ya da Sırplık savaşçıları değil, bütün dinleri ve halkları eşit sayan ulusçuluk üstü laik ve halkçı bir ideoloji güden devrimciler olduğunu anladılar. Onlar belki bilmiyorlardı. Fakat bunların ideolojileri Rus panslavizmine karşıt olan halkçılık akımından geliyordu. Bunların modeli karşısında genç subayların da yavaş yavaş gerilla komitacıları durumuna gelmekte olduğunu 2. Abdülhamit yönetimi öğrenememişti. Makedonya'daki durumun başka bir yanı, Selanik'in eski bir masonluk merkezi oluşunun sağladığı gizlilik örgütü altında siviller yönetiminde kurulan bazı düveleşmelerle subaylar arasında gelişen komiteler arasında çok geçmeden bağlantı kurulmasıdır. Henüz bütünüyle aydınlığa çıkmamış aşamalarla Selanik'te bütün eylemlerin merkezi hizmetini görmek üzere gizli bir cemiyetin ya da Genel Merkez Komitesi'nin İttihat ve Terakki adı altına kurulmuş olduğu kesindir. Avrupa'da kurulmuş kümeler üzerine biraz daha fazla güvenle genellemeler yapabilecek durumdayız. Gerçi bunlar hakkında da sonradan o kadar çok karmaşık, tutarsız ve ön yargılı şeyler yazılmıştı ki, ilk bakışta durum bir kişiler çekişmesi, dedikoduculuk olarak gözükür. Bunların kişisel ihtiraslar, klikleşmeler gibi eylemleri olmuş olsa bile yayınlarında görülen fikirlerden 1908'de sonraki devamlarının da yardımıyla görüşleri üzerine sonuçlar çıkarabiliriz. Kişisel çekişmeleri çıkaracağımız sonuçlarla beliren görüşlerin oluşması sürecinde çözümlenmesi ne denli güç sorunlarla karşılaşmış olmaları ve bu yüzden birbirlerine düşmeleri biçiminde de yorumlanabilir. Kesin bir yargı veremeyeceğimiz yan, bu görüşlerin sözünü ettiğimiz kapalı öteki iki örgütlenişlerindeki ve görüşlerini ne dereceye kadar yansıttığı sorunudur. Aralarında bağlantılar kurulmuş olmakla birlikte baskı ve gizlilik altında fikirlerinde gerçek bir beraberlik, aralarında tam bir anlaşma gerçekleştirildiği şüphelidir. İleride değineceğimiz ve müstesna saydığımız iki görüş dışında sürgünler arasındaki farklı görüşlerin üçünün de 1908'den sonra yurt içine aktarılmış olmasına bakılırsa bu görüşlerin gizli örgütlerdekinin görüşünü yansıttığını varsayabiliriz. Avrupa'da bulunanların açık yayın yapabilmeleri sayesinde içeridekileri dışarıdakilerinin ne düşündüklerini daha kolay öğrenebilirlerdi. Ali Fuat Cebesoy'un Atatürk'e ilişkin anılarından anlaşıldığına göre genç kurmay Mustafa Kemal örgütleşmelerin ideolojik yoksulluğunu ya da belirsizliğini çok iyi fark etmişti. Devrim yapılsın sonra düşünürüz formülü onu tatmin etmiyordu. Böyle olmakla birlikte 1908 devriminden sonra şimdi özetleyeceğimiz üç düşünce doğrultusundaki tartışmalar sürmüşse de devrimin getirdiği yeni koşullar altında yeni ve farklı düşünce ve tartışma çeşitleri de gelişmişti ki bunların da daha sonra özetleyeceğiz. Bu yeni koşulların en önemli olanı siyasal parti kurulması olayının ortaya çıkmasıdır. Hükümdar, saray, bürokrasi ve din kurumlarının dışında ilk kez ortaya çıkan siyasal parti 1908 devriminin getirdiği sonuçlardan biridir. İkinci önemli sonuç siyasal parti belirlenmelerinden önce devrimin yarattığı yeni bir toplumsal duygu havası içinde Türk ulusu sezgisinin doğuşudur. Üçüncü önemli sonuç genç subayların padişaha ubediyet ve sadakat eğitimiyle yetiştirilen eski tip komutanlardan farklı olarak padişah halife otoritelerine bağlılık ile Türk halkına bağlılık arasında bir seçme yapmak durumuna gelmeleri, birinciden koptukları ölçüde ikinciye dayanma yanlısı olmalarıdır. Bunun belki en radikal örneği bu kopma ve halka dönme eğiliminin yıllarca sonra mantıki sonucunu getiren Mustafa Kemal'dir. Sözünü ettiğimiz ve şimdi özetleyeceğimiz tartışmalarla 1908 devriminin açtığı belki de o zaman önemini kavrayamamış olan bu sonuçların yansıttığı tartışmalar arasında tümünden karşıtlık yoktur. Çünkü asıl Jön Türk denen kişilerin düşüncelerinde ne devrimcilik, ne halkçılık, ne de ulusçuluk ögeleri vardı. Osmanlılık, İslamlık, Türklük. Avrupa'da geleneksel olarak Jön Türk adıyla tanınan grup içinde hiçbiri bu adın anlamına uygun olmayan üç görüşü savunan üç önder sivrilmişti. Bunların birincisi Ahmet Rıza, ikincisi Mehmet Murat, üçüncüsü Prens Sabahattin'dir. Bunların görüşleri etkili olmakla birlikte 1908 sonrasında kişi olarak hiçbiri önemli bir rol oynayamamıştır. Ahmet Rıza silik bir ittihatçı olarak kaldı. Murat devrim karşısında olan gericilerin yanında kaldı. 31 Mart'tan sonra canını güç kurtardı. Sabahattin ise kısa bir süre sonra aradaki çeşitli çabalarına karşın hiçbir rol oynayamayacak biçimde ölümüne kadar sürgünde kaldı. Ahmet Rıza öğrenciliği sırasında Anadolu'da yaptığı bir gezide gördüğü köylünün sefaleti karşısında bunun tarımın gelirinden ileri geldiğini sanarak Fransa'ya gidip ziraat öğrenmeye karar vermişti. Öğrenimini bitirip döndükten sonra Ziraat Bakanlığı'nda bir memurluğa atandı. İkinci Mahmut zamanında bu bakanlığın okullar olmasa bakanlık ne güzel idare ederdik kafasıyla yürütülen Eğitim Bakanlığı gibi köylü olmasa Ziraat Bakanlığı ne iyi idare edilebilirdi kafasında olan bakanlıklardan biri olduğu için Ahmet Rıza burada aradığını bulamadı. Buranın Türk tarımının ve köylüsünün kalkınması için çalışan bir yer değil, memurların geçim yuvası olduğunu kavradı. Fakat hala köylünün geri kalışının onların modern tarım yöntemlerini bilmeyişlerinden ileri geldiği sanısında olduğu için Ziraat Bakanlığı'ndan Eğitim Bakanlığı'na geçti. Eğitim yoluyla köylünün aydınlanmasına çalışacaktı. Fakat Eğitim Bakanlığı'nda Maarif Müdürlüğü'ne kadar yükseldikten sonra bu alanda da hiçbir şey yapamayacağını görerek istifa etti, tekrar Fransa'ya gitti. Oradan 2. Abdülhamit'e yazdığı muhtıralardan anlattığı gibi ilk önce milletlerin ilerlemelerinin nedenlerini, geri kalmış halkların geriliklerinin nedenlerini incelemeye koyulmuştu. Bu incelemelerinden sonra ülkeyi ve halkı içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtarmak için eğitimden müsbet bilimleri yaymaktan başka yol olmadığı sonucuna varmıştı. Muhtıralardan 2. Abdülhamit'e bildirilmemekle birlikte Paris'te o zaman bir kült haline gelen pozitivistler çevresine girmişti. 2. Abdülhamit zamanında bu dinsizlik, sosyalistlik gibi bir şey sayıldığından muhtıralarından bunlardan hiç söz etmemişti. Ahmet Rıza 1894'te Londra'da litografya ile bastırdığı 7 muhtıra ile 2. Abdülhamit'i uyarma yolunu seçti. Baskı yönetimi devrime doğru gidiyordu. Bunu önlemek için biricik çare bu politikayı değiştirmek, akıl yolunu tutmak olmalıydı. Padişahın korkmasına hiç gerek yoktu. Çünkü halkın istediği şey anayasa rejimi, cumhuriyet ya da grev hakkı gibi şeyler değildi. Halkın istediği şey haklarını çiğnemeyen, varlıklarını memurların keyfi yönetimine çiğnetmeyen bir yönetimin kurulmasıydı. Anayasalı meşrutiyet yönetimini yeniden getirmekle böyle bir yönetim sağlanabilirdi. Böyle bir yönetim ilkokuldan üniversiteye kadar genişleyecek bir eğitim programını da uygulamalıydı. Ahmet Rıza, meşrutiyet rejiminin kötü bir şey olmadığını, padişahı inandırmak için yeni Osmanlıların eski tekniğine başvuruyor, şeriatın meşveret usulünü emrettiğini anlatmaya çalışıyordu. Padişahın dindarlık yanı üzerinde etkili olma düşüncesiyle peygamberden Hazreti Ebu Bekir'den Ömer'den örnekler gösteriyordu. İkinci Abdülhamit bu çeşit masalları daha kanunu esasi tartışmaları zamanında öğrendiği için Ahmet Rıza Bey'in bu yakıştırmalarının hiçbir etkisi olmadı. İkinci topluluğun önderi olan Mehmet Murat, Kafkasya'dan İstanbul'a göçmüştü. Kırım Savaşı sırasında Çarlık yönetimine karşı başlayan Şeyh Şamil'in savaşının bastırılmasından beri Dağıstan Rusya'nın yönetiminde olduğu için Murat Sivastopol şehrinde Rus lisesinde okumuştu. Orada Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi, Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı ünlü yapıtlarını, Guizot ve Draper'ın tarih kitaplarını okumuştu. 1873'te Moskova'ya üniversiteye öğrenime gönderilirken kaçarak İstanbul'a geldi. Gelişinden sonraki yıllar içinde kanunu esası tartışmalarını bunların vardığı sonucu gözleriyle görmüştü. Murat II. Abdülhamit zamanında yükselen yeni yurdundan tanınmış bir yazar ve mülkiye okuluna profesör oldu. Mizan adlı bir gazete yayımladığı için Mizancı Murat Bey adıyla tanınır. Murat liberal ve meşrutiyetçi bir profesör olmakla birlikte onu asıl ilgilendiren sorun 2. Abdülhamit'in halifeliği etrafında bütün İslam dünyasının birleştirilmesi, meşveret usulünün uygulanmasıyla birlikte bütün Müslümanların kanunu olan İslam ve şeriatın altında büyük bir Müslüman meşrutiyet rejimi kurulması fikriydi. 2. Abdülhamit yönetiminin bu yönde gitmediğini görerek Ahmet Rıza gibi o da muhtıralarla padişahı uğraymaya çalıştı. Çabalarının dinlenemeyeceğini anlayınca da 1895'te Fransa'ya gitti. 67. ayrımın sonu, sayfa 395, devamı 68. ayrımda.